Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanı'na hoş geldiniz. Bir Genç Zamanı ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Yusuf Temizcan bizlerle birlikte. Kendisiyle yayın hayatına yeni başlayan bir dergi, Okur Dergi'yi konuşacağız. Aylık Kitap Dergisi'ni. Yusuf abi hoş geldin.
Hoş bulduk Salih'cim.
Çok nasılsın? Sağ ol. İyisin inşallah.
Hamdolsun sen de iyisin.
Bizler deyiz. Allah
burada
razı
seninle
olsun.
Olmak çok güzel bir duygu.
Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Okur Dergisi, Aylık Kitap Dergisi sloganıyla geçtiğimiz ay yayın hayatına başladı.
Evet, geçtiğimiz ay tanıtım sayısı yayınlandı.
Tanıtım sayısı çıktı. Bugün inşallah ondan bahsedeceğiz. Okur Dergi'de neler var? İlk sayısı ne zaman çıkacak? Onlardan bahsedeceğiz. Muhtevası nasıl şekillendi ondan bahsedeceğiz. Ve Okur Dergi'ye nasıl ulaşabilirsiniz? Nasıl temin edebilirsiniz? Ve nasıl yazabilirsiniz? Belki bunları konuşacağız. Evet. Bizleri Twitter'dan, Facebook'tan Genç Zamanı kullanıcı isimlerini aratarak takip edebilirsiniz. Twitter.com/gençzamani ve Facebook.com/gençzamani adresleri bizleri takip edebileceğiniz adresler. Evet, Yusuf Temizcan'ı biz tanıyoruz. Kim olduğunu biliyoruz. Hem mesaide beraberiz, hem sosyal hayatta beraberiz, bazen görüşüyoruz. Ama dinleyicilerimiz için, dinleyicilerimiz tam olarak tanımadığı için özellikle Yusuf Temizcan'ı biraz tanısak. Kendisi bu arada eklemek de istiyorum hemen. Perşembe akşamları saat 7'de, her perşembe akşamları saat 7'de radyomuzda, Erkam Radyo'da yeni bir programa başladı. Hayırlı olsun.
Allah razı olsun.
Bu programda Okudukça isimli bir program. Belki bundan da bahsederiz biraz kendinizi tanıttıktan sonra. Biraz sizi tanısak Yusuf abi. Ne yaparsınız, ne edersiniz?
Hay hay, çok teşekkür ederim Salih'cim. Ben de Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenlerine selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Deniz Yusuf Temizcan. Konya'da doğdum, büyüdüm. Sakarya'da sosyoloji okudum. Sosyolojide yüksek lisansım devam ediyor Sakarya Üniversitesi'nde. Bir süredir de İstanbul'dayım. Yani Okur Dergisi vesilesiyle, yeni çıkan dergimiz vesilesiyle İstanbul'dayım. Evliyim, bir çocuğum var. Okur Dergi'nin editörlüğü görevini yürütüyorum. Ve sizin de az önce arz ettiğiniz gibi Perşembe akşamları saat 7'de bundan sonra Erkam Radyo'da Okudukça isimli programda dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Okur Dergimiz Aylık Kitap Dergisi olarak bir tanıtım sayısı yayınladı. Ve şu an birinci sayının hazırlıkları içerisindeyiz. Nasip olursa Ocak ayından itibaren her ayın ortasında aylık bir kitap dergisi meraklılarıyla buluşacak. Biz de buna vesile olacağız. Okur'u bir süredir planlıyorduk. Yani bir süredir aklımızdaydı. Malumunuz Genç Dergi 11. yılını doldurdu. Bizler Genç Dergi vesilesiyle yetiştik. Gencin Mektebi'nde yetiştik. Mehmet Lütfü Arslan abimizin, Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizin önderliğinde çıkan bir derginin aslında bir kardeş dergisiyiz. Okur Dergisi, Gencin bir kardeş dergisi. Mehmet Lütfü Arslan abimizin öncülüğünde çıkıyor. Bizim Gencin 6 ayda bir istişare kurulu oluyor. Geçen birkaç ay önce bu yine istişare kurulunda yeni bir dergi çıkarma fikri oluştu. Biz böyle bir fikri öne atmış olduk. Yani yeni bir dergiye ihtiyaç var. Bu belki bir fikir dergisi olabilir. Başka türlü bir dergi olabilir. Ama yeni bir dergiye ihtiyaç var diye bir düşünce ortaya atıldı. Ve bunu önümüzdeki takip eden bu süreçte geliştirdik. Ve bir kitap dergisi olarak çıkmaya karar verdik. Kitap dergiciliği alanında biz bir boşluk hissediyoruz. Yani şöyle ki Türkiye'de aslında herkes kitap okunmamasından yakınıyor. Ama biz bunun biraz daha farklı olduğu kanaatindeyiz. Yani çok daha fazla yayın evi kuruluyor artık. Çok daha fazla kitap basılıyor. Kitap çeşitliliği artıyor. Adeti artıyor. Ve çok daha fazla okuyucu kitaplarla buluşuyor. Fakat nitelikli kitapların doğrudan okuyucuya ulaşması, okuyucuların da doğrudan nitelikli kitaplara ulaşması bağlamında bir boşluk var. Yani bu okuyucular yeni çıkan kitapları, yayınları nasıl takip edecekler? Bunlar arasında nitelikli kitapları nasıl seçecekler? Kendi ilgi alanlarıyla ilgili olanı nasıl bulup oradan alacaklar? Bu alanda bir boşluk var. Biz buna talip olduk. Kitap inceleme, kitap tahlil yazıları, kitapla ilgili dosya araştırma yazıları, röportajlar içeren geniş muhtevalı ama en nihayetinde gelip kitaba dokunan bir dergi tasarladık. Tanıtım sayısını da 80 sayfa olarak çıkarttık. Web sitemizden şu an erişilebiliyor. Tanıtım sayısına bakabilirler. Okurdergisi.com'dan. Arzu edenler de yine İstanbul Üsküdar'dan, Uluslararası Genç Derneği'nden dergimizi alabilirler.
Eyvallah. Şimdi ben tam Okur'a geçmeden aslında sen Okur'u bir açıklamış oldun bize. Okur'dan bahsetmiş oldun ama
evet.
Tam seni tanıyorduk. Yusuf Temizcan kimdir diye sormuştuk. Akabinde radyo programından bahsetmiştin Yusuf abi. Okur Dergi'nin serüveninden bahsettin. Yani en azından nasıl ortaya çıktığından, fikir anlamında geliştiğinden bahsettin. Kitap konusunda, kitap dergileri konusunda bir eksikliğin olduğunu söyledin. Evet. Böyle bir şey söz konusu gerçekten. Fakat bir açıdan da şöyle bir şey yok mu? Kitap okumak madem sıkıntılı bir süreç bizim ülkemizde. Yani okuma oranları düşük. Okuduğumuz kitaplar da, daha çok satan kitaplar da, rafların ön sıralarında olan eserlerde belki de çok ilmi anlamda çok gelişime, tekamüle sevk edici değil. Aksine ticari boyutu olan kitaplar olabildiği gözüküyor maalesef.
Doğru, isabetli bir tespit.
Yani bununla alakalı özellikle okurun söyleyeceği bir söz var galiba. Çünkü ilk sayısı Okur Dergi'nin çok önemli. Tanıtım sayısında ürettiği slogan, kapağındaki slogan çok güzel.
Evet.
Anadolu'nun mayası kitaplar diyor. Aslında ilk kapağındaki, tanıtım sayısındaki sözle bir mesaj veriyor. Ben böyle geleceğim diye herhalde. Yani Anadolu'nun mayası benim için önemli bir mesele diye. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ve akabinde hemen okurun muhtevasında sormuş olalım sana.
Evet, yani okur Anadolu irfanına yaslanıyor. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz. Anadolu irfanını önemsiyoruz. Anadolu'nun mayasını oluşturan kitapları önemsiyoruz. Anadolu'nun mayasını Kur'an-ı Kerim, Sahih-i Buhari, Mesnevi, Yunus Emre'nin divanı ve bunun gibi pek çok kitap oluşturuyor. Bunların her birini önemsiyoruz ve bir anlamda da buradan besleniyoruz. Okur, sizin de tabii arz ettiğiniz gibi, yani kitap okunma oranlarının çok düşük olduğu iddia edilen bir ortama çıkmış oldu. Fakat bunun aksi de mümkün olabilir. Yani bu yanlışlanabilir. Şöyle ki geçtiğimiz ay TÜYAP Kitap Fuarı vardı malumunuz. 35. TÜYAP Kitap Fuarı. Bu fuardan sonra fuara ne kadar kişinin katıldığına dair bir istatistik yayınlandı. Yaklaşık 630 bin kişi TÜYAP'taki bu fuara katılmış. Bu çok ciddi bir rakam ve aslında bir de rekor. Yani şu ana kadarki fuarlar içerisinde bir rekor. Zannederim Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki kitap fuarları açısından da önemli bir sayı. Dünyanın en büyük kitap fuarı olarak gösterilen Frankfurt Kitap Fuarı'na bile belki bu anlamda yarışabilecek bir rakam. Hı hı. Şimdi burada birkaç tane husus var. Birincisi, bu İstanbul'daki TÜYAP Kitap Fuarı İstanbul'un dışı sayabileceğimiz Tekirdağ'a yakın neredeyse bir yerde. Beylikdüzü'nde ulaşımı zor, zahmetli, kış ayında. Birçok böyle anti sayabileceğimiz neden olmasına rağmen 630 bin kişi ziyaret etmiş burayı. Türkiye'deki hemen her alandaki yayın evleri oradaydı. Yani Konya'dan da mesela yerel bir yayın evi oradaydı. Ya da ne bileyim başka şehirlerdeki oradaydı. Çocuk kitapları basanlar oradaydı. Dergiler oradaydı. Sahaflar oradaydı. Vesaire. Bu aslında bunu belki bir anlamda da yanlışlıyor. Yani kitap okunma oranları az, yetersiz ama bir taraftan da yükseliş halinde. Yani her yıl kitap fuarlarına giden sayısı artıyorsa, daha fazla yayın evi çıkıyorsa ve daha fazla kitap basılıyorsa aslında ilgi artıyor demektir. Yetersiz mi, az mı? Japonya'ya kıyasla, Amerika'ya kıyasla elbette az. Elbette yetersiz ama bir yükseliş var. Bu da bir gerçek.
Eyvallah.
Okur Dergisi bu anlamda, yani bu tip görüşlerin ortasına çıkmış oldu. Kitap okuma oranları az, yetersiz, yükseliş halinde vesaire. Biz şunu yapmak istiyoruz. Nitelikli kitaplar okuyucularla buluşsun, okuyucular da nitelikli kitaplarla buluşsun istiyoruz. Kitap okuyanlara, bakın burada böyle daha güzel kitaplar çıktı, bunlara da erişebilirsiniz. Bunlarla ilgili biz inceleme yazıları, detaylı tahlil yazıları yer veriyoruz, dosyalar yapıyoruz demiş oluyoruz. Hem edebiyat camiasına, hem kitap severlere, hem de okumamaktan yakınanlara da ya aslında bak burada 231 tane kitaptan bahsetmişiz mesela tanıtım sayısında. Bu kadar kitap var, bunlardan haberdar ol veya nereden başlayacağım diye merak ediyorsan da işte sana öneriler sunuyoruz demiş oluyoruz.
Şimdi bu bahsettiğin çok önemli bir husustu. Yani kitaplara belki de çok erişemeyen insanlara, kitap çok okuyamayan insanlara bir alternatif bir şey de sunuyor. Yani kitaplara dair en azından haritayı gösteriyor, büyük resmi gösteriyor. Çünkü içinde kitap tanıtımları var ve bunlar tahlili boyutunda olan tanıtımlar. Sadece bir kitap var ortada, ben bu kitabın künyesini, bilgilerini, bölümlerini veriyorum gibi değil, tahlili var. Kitabın özeti mahiyetinde ve o yazıyı okuduktan sonra aslında kitaba dair birçok soru işaretini gideriyorsun. Tabii ki okumakla aynı ölçüde olmaz ama bir kitap dergisinden fazlası bu anlamda.
Kesinlikle. Yani bu alanın da çok ciddi meraklıları var. Hı-hı. Yani o hem yeni çıkan kitapları takip edeyim, hem mesela çocuk edebiyatı alanında ne tür dergiler yayınlanıyor, kitaplar yayınlanıyor, bilim kurgu alanında yeni ne çıkmış veya eskiden ne varmış benim kaçırdığım, bir bu var. Bir de mesela çok sevdiği bir kitabın böyle detaylı bir tahlil yazısı var. Yani bu bir tanıtım veya özet değil. Detaylı bir tahlil yazısı var. Bu da pek çok kişi için çok cezbedici durumda. Yine çok ilginç bölümler var muhtevadan hani bahsedecek olursak. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un 100 yıl önce bu kitap hala çevrilmedi, keşke çevrilse dediği bir kitap var. Bunun üzerine Yusuf Turan Günaydın'ın bir inceleme yazısı var ve bu kitap hala çevrilmemiş. Yani Mehmet Akif Ersoy çevrilmediğinden yakınıyor. Üzerinden 100 yılı aşkın bir zaman geçmiş ve hala çevrilmemiş. Mesela böyle hoş bir yazı var. Bunun yanında mesela Büyüyen Ay yayınlarının sahibi çok kıymetli abimiz Mustafa Kirenci'nin yayınlayamadığı, uğraşıp da yayınlayamadığı iki tane kitabın böyle çok tatlı bir hikayesi var.
Evet.
Veya işte İhsan Fazlaoğlu'yla, Rasim Özdenören'le, Ergün Yıldırım'la röportajlar var. Şule yayınlarının kapak tasarımcısı Yasin Çetin Bey'le röportaj var.
Hı hı.
Çat eski büyükelçisi, Türkiye'de Afrika açılımını yapan kişi olarak bilinen Ahmet Kavas Hoca'nın bir yazısı var. Mehmet Lütfü Arslan abinin yazısı var. Selim Tiryakioğlu'nun yazısı var. Vesaire. Çok geniş alanda hem çocuk kitaplığı, hem bilim kurgu kitaplığı, psikoloji kitaplığı, iletişim kitaplığı, hı-hı, gibi çok geniş alanda zengin bir muhteva sunmaya çalıştık biz.
Eyvallah. Şimdi tabii yazar kadrosundan da bahsettim birazcık Yusuf abi. Böyle tanıdığımız isimler var. Onun yanında sürpriz isimler de var. Mesela ilk sayı olması, tanıtım sayısı olması nedeniyle insanın böyle dikkatini çekiyor. Yani hiç bilmediği bir dergiyi ya da hiç bilmediği bir eseri bir insan alırken şöyle bakar, bir tanıdığım kim var diye merak etmesi için önemlidir bu. Rasim Özdenören'de röportaj yapıldı.
Evet.
İhsan Fazlaoğlu'da röportaj yapıldı. İbrahim Sadri yazıyor.
Evet.
Yunus Emre Tozal Arka Kapak Dergisi genel yayın yönetmeni. Münir Üstün var.
Profil yayınlarının sahibi. Frankfurt Kitap Fuarı ile ilgili güzel bir yazı yazdı.
Ergün Yıldırım Hoca ile röportaj yapılmış. Evet. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin dekanı. Çok keyifli, çok dolu, muhtevası çok zengin. 231 kitap. Biz de bu dergiye çalışırken seninle beraber, evet, hani tahsis süreçlerinde yer alırken.
Evet, Salih de derginin aslında hem yayın kurulunda hem de iki tane de ayrı yazısı var dergide.
Eyvallah.
Onlar da çok güzel.
Ya şöyle, hani tam bundan bahsetmek için aslında söylemedim ama biraz öyle gibi
bahsetmiş
oldu.
Olduk.
Bahsetmiş olduk. Dergiyi hazırlarken Yusuf abi seninle ilginç bir şekilde tahsis yapıyoruz ama bir taraftan da okuyorum. Oh diyorum, ne güzelmiş.
Evet.
Çünkü kitaplara dair bilgimiz de artıyor ve,
evet,
şu an 80 sayfa dergimiz.
Evet.
80 sayfayı şu an ben biliyorum kafamda.
En büyük yararı bize oldu aslında.
Evet.
Hem bu kadar çok kitap tanımış olduk, hem de bu kadar çok kitabı okuyucuyla buluşturmuş olduk.
Çok keyifli oldu. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ettiğini göreceğiz. Evet. İnşallah bu şekilde devam edecek.
Evet.
Ocak 2017 itibariyle,
evet,
dergimiz ilk sayısıyla merhaba diyecek yayıncılık dünyasına.
Biz bu malum tabii tanıtım sayısını Kasım'da çıkarttık.
Hı hı.
Yani bir aya yaklaştı bizim ilk bu matbaadan aldığımızdan bu yana. Hem TÜYAP'ta hem de dergiyi talep eden veya bizim Anadolu'daki çeşitli illere gönderdiğimiz yayın evleri aracılığıyla dergiye ulaşanlardan genel olarak dergiyi hakikaten çok böyle ihtiyaca karşılık bulduklarını ifade ettiler. Hem tasarımını hem de içeriğini çok beğendiler okuyucularımız. Bazı eleştiriler de var tabii. Mesela boyutu biraz daha küçük olsaydı diyenler, tasarımı biraz şöyle olsaydı diyenler vesaire var. Bunların hepsi başımız gözümüz üstüne. Bu bir tanıtım sayısı zaten. Birinci sayıdan itibaren bunlara biraz daha dikkat edeceğiz. Bu eleştirileri toplayacağız, koyacağız önümüze. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani bizim beklediğimizin çok daha ötesinde geniş bir kesim böyle bir dergiye çok ihtiyaç vardı, çok iyi yaptınız, İnşallah devamı gelir dediler. Çok beğenildi, çok takdir edildi. İnşallah biz de aynı zenginlikte, aynı muhteva zenginliğinde bu işi devam ettirebiliriz. Bu beğenen okuyucularımıza layık olmaya devam edebiliriz. Ocaktan itibaren tekrar hatırlatmış olalım, ayın ortalarında okuru çıkartacağız. Yani dergiler normalde ay başında çıkarlar malum.
Hı hı.
Biz biraz daha farklı bir şey denemiş olacağız. Her ayın ortasında 15'e gibi çıkacağız. Bir abonelik sistemimiz olacak.
Hı hı.
Bundan da bahsederiz belki ilerleyen dakikalarda.
Evet. Muhtevadan bahsettik az çok. Anadolu'nun mayası kitaplar dedik. Bunlar hangi kitaplardı abi? Yani tanıtım sayısı olması nedeniyle daha çok hangi kitaplar üzerine durduk?
Dediğim gibi yani çok çeşitli alanda biz mümkün olduğunca çeşitliliği korumaya çalıştık. Yani bu psikolojiden tutun da yani çocuk kitaplığına, mesela sadece çocuk kitaplığına yaklaşık 6 sayfa ayırdık ve çok çeşitli kitaplar orada bahsettik. Yeni çıkan dergilerden bahsettik. Mesela sayfalarımızda yine mümkün olduğunca şöyle, şu alanda mesela bir diyelim ki bir gezi kitaplığına dair bir yazı var. Bu alanda yeni çıkan kitaplar diye hemen orada yeni çıkanları arz ettik. Dosya çalışmamızda Anadolu mayasını hangi kitapların oluşturduğunu ele aldık. Burada tabii Kur'an-ı Kerim'le başladık. Anadolu mayasını oluşturan esas kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan sonra Sahih-i Buhari gelir. Divan-ı Lügat-ı Türk gelir, Oğuznameler gelir, Atabetül Hakaik gelir, Yunus Emre'nin divanı var, Mesnevi-i Şerif var, Şifai-i Şerif var vesaire. Divan-ı İlahiyat, Karacaoğlan'ın şiirleri, Seyahatname, Nasreddin Hoca, Mevlid-i Şerif, Muhammediler gibi pek çok kitaba biz burada değinmeye çalıştık. Okur'un yazı işleri ekibi birlikte hazırladılar bu yazıyı. Yine bununla bağlantılı olarak da Ahmet Berberoğlu abimizin Anadolu'nun Ruhu isimli Mahmud Erol Kılıç'ın kitabından bahseden bir yazısı da var. Hı hı. İhsan Fazlıoğlu ile yaptığımız röportaj da yine bununla bağlantılı. Bu şekilde mümkün olduğunca çeşitliliği koruyup oldukça zengin bir muhteva sunmaya çalıştık biz. Toplamda da 231 kitaptan bahsetmişiz.
231 kitap.
Evet.
Dergiyi alan, tanıtım sayısını alan biri 231 tane
kitabı dair. Tamamını okuduğunda 231 kitaptan haberdar olmuş
Eyvallah,
olacak.
Eyvallah, çok güzel. Şimdi Okur'un künyesine bakıyorum. Yazı İşleri Müdürü Yusuf Temizcan, editör, yayın danışmanı. Asım Gültekin, genel yayın yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan. Akademik Danışma Kurulu Ahmet Kavas, Fatih Andı, Metin Karabaşoğlu, Mustafa Çiçekler, Süleyman Seyfi Öğün, Tahsin Görgün. Bu isimleri zaten tanıyorsunuzdur.
Evet.
Hepsi
ilk 11'imiz çok güçlü yani.
İlk 11 çok güçlü olmuş gerçekten.
Evet.
Bayağı güçlü. Evet. Hata kabul eden bir
kalede de sen varsın.
Yayın kurulunda Gökhan Gökçek, Hamit Kardaş, Salih Hüzgenç, Selim Tiryakioğlu, Süleyman Ragıp yazıcılar.
Evet.
Görsel yönetmenleri Seyfullah Bayram ve Abdurrahim Yüce ki
evet.
Abdurrahim Yüce malumunuz Genç Dergisi'nin de grafik tasarımını yapıyor. Grafik tasarım
evet.
sorumlusu.
Bize çok yardımcı oldu bu derginin hazırlayışında. Tecrübelerinden çok istifade ettik.
Tecrübelerinden gerçekten faydalandık. Maşallah diyelim. İnşallah Okur'un bahtı açık olur.
İnşallah
güzel olur dergimiz. Dergimiz derdimizdir bizim
evet.
her zaman.
Bütün dergiler derdimiz. Ama bu dergi ayrıca bir derdimiz yani.
Daha da bir dert edindik bunu. Çünkü başarısıyla, güzelliğiyle, hak ettiğini düşündüğümüz yere gelmesiyle bizler de mutlu olacağız. Belki de kendimizi senin söylediğin gibi geliştiriyoruz bu işi yaparken. Her işte
kesinlikle
öyle bir gerçi
yani
ama.
Bu iş esasen ilk başta bizim için. Yani bize bir mektep, bize Hı-hı. öğretiyor. Biz doluyoruz ki başkalarına aktarıyoruz bunu.
Evet. Peki şimdi az önce bahsettik Yusuf abi. Okur abonelik için okurdergisi.com'a girmemiz gerekiyor, öyle değil mi?
Evet.
Oraya girip ne yapıyoruz? Orada bir form var.
Okurdergisi.com'u sık kullanılanınızda eklemenizi öneririz. Çünkü biz orayı, siteyi sürekli güncelliyoruz. Hem yeni çıkan kitaplardan hem de dergimizin içeriğinden orada bahsediyoruz. Okurdergisi.com'da bir abonelik formu var. Siteye girer girmez karşınıza çıkıyor. Bu abonelik formunu doldurarak orada iletişim bilgilerinizi biz alıyoruz. Daha sonra da arkadaşlarımız size dönüş yapıyorlar. Böylelikle abone olabiliyorsunuz.
Hı
hı. Bu herhalde önümüzdeki hafta gerçekleşmiş olacak. Bir sitemizde sanal posta olmuş olacak. Orada taksitle ödeme imkanı da olacak. Dergimize ulaşmanın açıkçası en kolay yolu abone olmak. Biz pek çok bayiye, kitapçıya dergimizi göndereceğiz. Ama her ay evinize rahatlıkla ulaşması için abone olmanız en sağlıklısı.
Eyvallah. Bir abonelik kampanyası yapmıştık ama sonlandı galiba o, değil mi?
Evet, o sonlandı.
Hı hı, evet. Onu kaçıranlar üzülecekler.
Üzülebilirler. Evet.
Üzülebilirsiniz çünkü.
O yüzden hiç söylemeyelim.
Hiç söylemeyelim o zaman, tamam. Ben söyleyecektim de ayıp olmasın.
Evet.
Madem. Biz faydalandık ondan. Biz abone
evet,
olduk.
Sağ olun.
Bir de okur@okurdergisi.com. Bu da irtibat, iletişim ve taleplerinizi iletebileceğiniz adres.
Evet, her türlü görüşünüzü, talebinizi, temenninizi yazabileceğiniz bir yer okur@okurdergisi.com.
Hı hı. Aynı zamanda sosyal medya adresleri Facebook, Twitter, Instagram aktif bir şekilde kullanılıyor.
Evet, Okur Dergi olarak
Okur
hepsinde
dergi olarak.
Varız.
Evet. Taklitlerinden sakının diyelim.
Evet.
Taklitleri olabilir.
Yavaş yavaş çıkıyor taklitler.
Çıkıyordur. Çünkü öyle olur zaten. Bir şey parlarsa birazcık.
Evet.
Bizim Genç Dergi'nin başına gelen olaylardan biri oydu yani. Gencin taklitleri sosyal medyada gözüktü. Bir
evet.
de mesela bak şundan bahsedelim Yusuf abi. Tabii Buyurun. Burada sadece derginin tanıtımından ziyade biliyorsun. Hani biraz da bunun mantığından bahsedeceğiz. Nasıl bir iş yaptığımızdan bahsedeceğiz. Seninle konuşurken sosyal medyayı birazcık güçlendirelim demiştik, hatırlıyorsun eğer. Bununla alakalı hemen düşünmüştüm ben de ne yapabiliriz diye. Bu işlerin uzmanı bir arkadaşımız var. Sosyal medyada takipçilerin hani artmasıyla alakalı çalışmalar oluyorlar. Oluyor onların. Dedi ki bana, bu takipçi satın alma, takipçi çoğaltma gibi programlar var dedi ama bunları sakın kullanmayın dedi bana. Ben de niye dedim? Hani okur için şey yapıyoruz bunu. Ben de niye dedim? Hani en azından belki bir sürelik işe yaramaz mı gibi düşündüm. Ki aslında ahlaki olarak benim hiç kabul ettiğim bir şey değil bu yani. Ben ne kendim için ne de çalıştığım yerler için yapmam ama okur için acaba olabilir mi de düşünmüştüm bir dönem sadece. Çünkü takipçi fazla gördüğü zaman takip edecek insanlar takip edebiliyorlar otomatikman. Diyorlar ki ya bunun 10 bin tane takipçisi var, demek ki iyi bir hesap diye düşünüp takip alabiliyorlar diye düşünmüştüm. Fakat bunun böyle olmadığını anladım. Çünkü o bana dedi ki, sen dedi parodi yani fake hesaplar üzerinden takipçi sayını arttırırsan daha sonra o takipçileri Twitter ya da Facebook ya da Instagram parça parça bölüm bölüm sildiği için, birincisi dedi bir sabah bir uyanacaksın hiç takipçin kalmamış. İkincisi hesabın şüpheli hesap statüsüne geçecek. Yani
doğru, Twitter'da engelleyebiliyor bunu mesela, evet. Veya Facebook, Instagram bunları engelleyebiliyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Sizin kimleri sizi takip etmiş diye şöyle bir girip merak edip bakanlar da çok tuhaf hesaplarla karşılaşıyor.
Latin Amerika'dan isimler. Gustavo Lopez, şu bu falan filan. Yani gerçekten öyle oluyor.
Sonra kötü bir algıyla karşılaşıyorsunuz.
Ve ahlaki olarak da aynen öyle. Algı olarak da işte doğru
ama
bir şey
olduğunu düşünüyorum. Ama bunu yapan çok da kurum var.
Çok kurum var, çok şahıs da var. Evet. Arkadaş çevremiz orada burada da görüyoruz bunları.
Çünkü bu ticari de bir mecra bir tarafıyla. Yani siz 100 bin takipçiniz olduğu zaman reklam da alabiliyorsunuz. Saygınlık da kazanabiliyorsunuz. Prestij elde ediyorsunuz vesaire. Ama böyle tehlikesi var bu işin.
Evet. İnşallah okur ve bizler de. Bizim için mektup
okur,
olan
okurdu. Hakikaten kısa sürede çok yüksek takipçi sayısına ulaştı. Yani evet. O kendi bandından yüksek diyebileceğimiz bir sayıya ulaştı. Umarız dinleyicilerimiz de sosyal medya hesaplarımızı takibi alırlar.
Eyvallah. Bizim meselemiz tabii büyümek. Organik büyümek. Tabii. Biz bundan yanayız. Suni büyümeler. Eyvallah.
Böyle hastalıklar getiriyor.
Kesinlikle öyle. Ve şişirmeler, gaza getirmeler, öyle değil mi?
Evet.
Adama bakıyorsun sonra kendini yani şaşırıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü takipçi kitlesine göre hareket eden bir yapı tarzı olabilir mi? Okur dergi talibi olan dergi. Okur dergi talibi olan dergi. Biz bir şey pazarlamıyoruz. Bu dergi malzeme ortada kardeşim. İsteyen bu dergi takip etsin, bu dergiyi alsın. Biz kimseye bunu dayatmıyoruz, öyle değil mi Yusuf abi? Dayatmayacağız da.
Çok
ama,
doğru.
Ama okumayı dayatıyoruz. Okumayı dayattığımız için de otomatikman okuru dayatmış da oluyoruz biraz.
Okumada zorluk var.
Okumada zorluk var. Peki çok güzel, inşallah hayırlı olur okur dergimiz. Peki okura yazı yazmakla alakalı, yazar olmakla alakalı önü açık mı? Dışarıdan açık. Yazı kabul ediyor muyuz?
Evet, herkes okura katkı sağlayabilir. Bizim tek bir istihdamımız var. Kitaba dokunan yazılar olmasını istiyoruz. Yani bir lise düzeyinde bir deneme yazısı veya salt bir öykü, şiir veya başka türlü yazılara kapalıyız. Kitaba dair olan, bu bir mesela sahafta geçirdiğiniz bir anınızdan ibaret de olabilir. Bir kitap tahlil yazısı da olabilir ki bunu daha çok tercih ederiz. Güncel kitaplara dair bir çalışma olabilir. Bunlara açığız. Bir yayın kurulumuz var. Yayın kurulumuz kitapları, gelen yazıları değerlendiriyor. Ondan sonra bütün yazılar giriyor. O anlamda herkes katkı sağlayabilirler. okur@okurdergisi.com'a yazılarını gönderebilirler.
Kitapları, affedersin, yazıları incelerken, yazıları bakarken yani hangi yazı yayınlansa, hangi yazı yayınlanmasın derken öncelediğimiz anahtar kelimelerimiz olan bir yöntem, metot var mı? Yani neye göre onu yazıları
pek çok
ediyoruz?
Kriter var. Bir kere iyi bir işçilik olması lazım yazıda. Yani birkaç saatte, bir günde yazılmış yazı genelde kötü bir yazıdır. Çok usta bir yazar değilseniz. Üzerine emek sarf edilmiş, belki günlerce, haftalarca o yazı üzerinde kafa yorulmuş, demlenmeye bırakılmış, en son hali verilmiş, gönderilmiş yazılar genelde güzel yazılardır. Dediğim gibi kitaba dokunan bir yazı önceliğimizdir her zaman. Biz çok böyle tanınmış, meşhur bir yazar olunması gibi bir şartımız yok. İyi yazan, iyi yazılmış her yazıya makbulümüzdür. Fakat tabii öncesinde de bir istişare olursa hoş olur. Ben şu kitabı yazacağım, şu kadar uzunlukta yazmayı planlıyorum, uygun mudur diye bize mail atarsanız, belki aynı kitabı yazan ve aynı mesele üzerine çalışma yapan kişiler olmasını engellemiş oluruz böylelikle. Ve bir belki yol da göstermiş oluruz. Şu kadar kelimeyle yazın, şu alana daha çok temas ederseniz iyi olur, şöyle bir üslup kullanırsanız daha iyi olur gibi yol göstermeler de yapabiliriz. Bir de şu var, biz çok böyle akademik yazılara bir kere kapalıyız. Uzun yazılara kapalıyız. Biraz sohbet havasında olmasını ve mümkünse de tek sayfalık, iki sayfalık yazılarda bu işi bitirilmesi taraftarıyız.
Eyvallah. Çok kasmanlı anlamı yok yani.
Kesinlikle.
Kısacası. Peki şimdi
çok
mesela...
Çok böyle sloganik laflara da kapalıyız. Yani böyle çok sert, dırdırlı biten cümlelere veya çok böyle sloganik sözler içeren yazılara kapalıyız. Zaten tanıtım sayımızı internet sitemizden bakıp inceleyebilirsiniz. Oradaki genel üslubumuzu, neyi tercih ettiğimizi de anlayabilirsiniz.
Eyvallah. Şimdi biz Genç Dergisi'nin yazı işlerine aynı zamanda malum. Gence gelen yazılarla ilgileniyoruz dönem dönem. Dönem dönem ilgilenmiyoruz da. Türkçenin azizliği gibi oldu biraz kullanımdaki hatamız. Şimdi dergiye gelen
ben
yazı...
Ben de bir soru sorayım mı sana?
Buyurun.
Yer değiştirmiş
olayım. Tamam, estağfurullah, buyurun.
Gence çok yazı geliyor mu?
Gençdergisi.com'a geliyor. Sitemiz üzerinden geliyor.
Site üzerinden.
Dergide yayınlanması için.
Kaç yazı giriyorsunuz siteye?
Siteye günlük 2 yazı girmeye gayret ediyoruz ama...
Ama daha fazla geliyor yani.
Daha fazla geldiği oluyor yani... 5 yazı da girebiliriz aslında ama yazıların kalitesi her zaman aynı ölçüde olmuyor malum.
Dergiye ne kadar geliyor?
Derginin zaten bir yazar kadrosu var. İlk bunları
ama
yani
hariçten
geliyor.
Insanlar hariçten gönderebiliyorlar tabii.
Tabii yani. Gönderebiliyorlar. Yayın kurulu bunları değerlendiriyor. İçerisinden yayınlanabilecek düzeyde olan bir yazı varsa dergi için bunlar yayına açık bir şekilde.
Yani benim bildiğim kadarıyla normal yazar kadrosu dışında da çokça yazı geliyor gence.
Çok.
Bunların elemesi yapılıyor. Metin çok. Karabaşoğlu abiye evet. Ayrıca mesela o yazı atölyesi sayfası için geliyor. Evet. Bunun için sormak istedim de yani.
Genç bu anlamda elhamdülillah zengin. Gençdergisi.com'da gence yazı gönderin diye bir alan var. Hemen sitenin üst kısmındaki bu ne diyorlar ona? Araç kutusu gibi şeyler oluyor böyle,
evet,
çizgili bir kutu var.
Ya, evet.
Bir buton var orada. Oradaki gence yazı gönder seçeneğini seçerek yazılarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Genç Dergisi'ye, Genç Dergisi'ne gönderebilirsiniz.
Geçen gün...
Mektep oluyor bu anlamda. İyi bir mektep. Evet. Çok insan yetişti.
Kesinlikle.
Bizler de buralarda yetiştik.
Biz de böyle yetiştik. Evet.
Ve belki de tam yetişmedik ama hani yetişmeye çalışıyoruz diyelim. En azından bunun
tabii.
havasını o biraz anı. Kokusunu alabildik yani. Bu da bir şey çünkü.
Yani şu an geldiğimiz aşama Genç'in evet. sayesinde oldu. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ben ilk 2010'da göndermiştim Genç yazımı. Reddedilmişti.
Aa.
Sonra 5-6 defa daha gönderdim.
Hemen radyomuzdan bir şaşırma efekti isteyelim.
5-6 defa daha gönderdim ben. Süleyman abiyle konuşuyorduk o zaman. Evet. Hepsi reddedildi o yazıları.
Süleyman Ragıp Yazıcılar.
Evet, 2010'da. Röportaj yapmıştım mesela. Halbuki röportajı da söylemiştim yani. Şu isimle yapacağım, şu konuyu konuşacağım. Tamam yap dediler, o da reddedildi.
Maşallah, çok güzel.
Bu sonradan anladım ki yani... Beni yetiştirmek için bir böyle bir şeymiş yani, stratejiymiş bu. Bana
tabii.
Süleyman abi demişti ki o zaman, çoğu arkadaş yazısı yayınlanmadığı için hemen küserler giderler. Bakalım sende ne olacak? Böyle 5-6 ay uğraştım, sürekli yazı gönderdim. Hiçbiri yayınlanmadı. Ben de ısrarla gönderdim. Yani belki bir yıl boyunca yayınlamasalar sürekli gönderecektim.
Şimdi
en son yayınlandı.
Evet. Okur dergi editör olarak karşınızda duruyorum şu an.
En son yayınlandı ve kapaktan verdiler o yazıyı da. 2011'deydi herhalde. Bir rüyam var yazısıydı.
Neler hissetmiştin o zaman?
Sonra portre yazılarına başladık. Ve takriben 5 yıldır da hiç sekmeden düzenli her ay bir portre yazmaya çalıştık
evet,
gençler.
Maşallah. Evet, Genç Dergisi'nin portre sayfasının yazarı Yusuf Temizcan aynı zamanda.
Şunu
Yusuf
diyecektim. İstanbul İlahiyat'taydık geçenlerde seninle de birlikte. Süleyman abinin bir konferansı vardı İlahiyat ve Hayat diye, Süleyman Ragıp Yazıcılar abinin. O konferanstan sonra çağrı yaptı herkes orada. Gence yazı yazabilirsiniz. Aynı zamanda yeni dergimiz Okura da yazı yazabilirsiniz diye. Ya ben bunu çok kıymetli buluyorum. Hangi yaşta olursa olsun dinleyicilerimiz, şu an bizi dinleyenler. Bu işler biraz da böyle kendinizi zorlayarak yazı eylemini harekete geçirmekle oluyor. Sadece okumakla, sadece konuşmakla, sadece gezmekle değil. İlmi anlamda biraz yetişmek yazı yazarak oluyor. Bu hep böyle oldu. Bu da güzel bir mecra. Hem okur hem genç yazı göndermeniz için güzel bir imkan.
Evet, bunu değerlendirmek lazım. İstifade etmek lazım. Ben yazamam ki demek en büyük hatalardan biri. Herkes yazabilir ama dediğin gibi senin ısrarcı olmak, sevmek ayrı bir şey.
Sen ilk yazın ne zaman yayınlandı?
Küseydin 2010'da. Benim Genç Dergisi'nde mi? 2012. Evet,
2012. Benim öncesinde reddedildi mi hiç?
Benim herhalde reddedilmedi.
İlk ben, yazın mı girdi?
Ben ama dergide başlamadım. Ben sitede yazıyordum ilk başta. Ha. Ben sitede bayağı bir yazdım.
Oradan onu, o süreyi reddedilmiş gibi düşünebilirsin.
Ama dergiye yazdım. İlk yazı kabul etmişlerdi. Ama şöyleydi. Sitede bayağı bir yazmıştım. Artık hani bir ısrarım vardı yani. Ben buradayım diyordum. En sonunda bir yazı göndermiştim. Yazdığım yazının başlığı da şeydi. Nezaket otobüsü diye. Otobüste
başlıktan
yaşadığım...
vurmuşsun sen.
Evet, güzel bir yazıydı. Yarım sayfalık. Yarım sayfa bir yazıydı ama çok mutlu olmuştum. Hemen tabii o dergi ayrı bir önemi vardı benim için yani.
Duvara astın.
Duvara astım onu. 2012 yılında. Güzel bir tecrübeydi. Şimdi mesela her ay dergideyiz elhamdülillah. Maşallah. Ama heyecanımız Yusuf abi inan hala taptaze, dipdiri.
Gerçekten öyle.
Buna sen şahit oluyorsun.
Evet.
Çünkü sen de aynı heyecanı yaşıyorsun. Nasıl bir heyecanla çalıştığımızı o derginin tasarım süreçlerinde... Neler
son
yaptığımızı
günlerdeki son günlerde,
sabahlamalarda. Okur'da da mesela aynı şey yaşadık. Çünkü kültür aynı. Yani aynı heyecanı yaşıyoruz ve ben şimdi Okur'a yazarken bir kitap tahlilinde bulunuyorum.
Yani en tatlı kısmı o son günlerdeki o sabahlamalar oluyor. Kesinlikle. Bir de onu bilerek de yapıyoruz bazen.
Evet, belki sırf onun üzerine de bir son günler sabahlaması diye program yapmak lazım. Şimdi mesela Okur'a ben kitap tahlili yazısı yazarken ben tahlil ediyorum daha çok kendi yazdığım yazıda. Çünkü tanıtımdan ziyade
gerçekten
tahlil.
Gerçekten öyle.
O da riskli bir şey. Yani benim çok yaptığım bir şey değildi. Ve hatta sana sormuştum. Hani nasıl, kaç defa sordum sana değil mi? Beğendin mi diye. Çünkü ilk defa öyle bir şey yazıyorum.
Evet.
Endişeliyim. Yani doğru mu yazdım acaba? Tarzı tam bilmiyorum. Birkaç yazı okudum. Tahlille alakalı ama.
Çok zevkli
emin
ama
olamadım.
Kitap tahlili yazısı.
İnanılmaz zevkli bir şey. Ve kitabı artık çok iyi biliyorsun. Yani o kitabı ben şu an çok iyi biliyorum.
Evet.
Bu yüzden buradan dinleyicilerimize tavsiyemiz olsun. Evet. Bir yerde yayınlanmasına gerek yok. Bir yere göndermenize gerek yok. Okura gönderebilirsiniz ama... Okura göndermek istemiyorsunuz diyelim. Olabilir, saygı duyuyoruz ama muhakkak okuduğunuz kitapları yazın. Tahlil olarak, öyle değil mi abi?
Kesinlikle.
Yani bir sayfa, iki sayfa
yani
ne kadar yazabilirsiniz?
Hani vurgulamak lazım belki tekrar tekrar. Bir özet ya da bir tanıtım. İşte şöyle bölümleri var tarzı bir yazı değil bu. Derinlemesine o kitabın içine dalıp bazen yerden yere vurmak o kitabı. Bazen göklere çıkartmak, bazen ortasını bulmak. Ama kitabın derinine inip... onunla aslında bir anlamda da böyle savaşmak yani kitapla boğuşmak yazısı. Kitap tahlili yazısı dediğimiz.
Evet.
Sen Alain de Batu'nun haberleri evet. Okuma kılavuzunu yazdı
evet.
Değil mi?
Biraz enteresan bir kitaptı. Benim için de farklı bir tecrübe oldu.
Kitaptan da belki bahsedebiliriz.
Ya Alain de Batu'nun evet Alain de Batu.
Sel yayıncılıktı.
Sel yayıncılık. Alain de Batu'nun için şöyle bir ifade var. Her şeyi bilen filozof diyorlar onun için. Çünkü her konuda bir kitabı, her konuda gerçekten bir fikri olmuş. Aslında çok bizim tavsiye ettiğimiz ya da çok örnek gösterdiğimiz bir tarz değil bu. Çünkü biz her konuda uzman olan insanlara birazcık mesafeli bakıyoruz. Her konuda uzmanlık biraz popülist bir şey. Televizyonlarda, haber programlarında gördüğümüz, bugün doların yükselişini, doların düşüşünü konuşan adamın yarın efendime söyleyeyim Suriye politikasıyla alakalı söylem üretmesi gibi. Ondan sonraki günde aile içi şiddetle alakalı bir programa konuk olması gibi böyle görüyoruz böyle şeyleri biliyorsun. Böyle bir şey var ama Alain de Botton'un bu kitabı sadece kitap olarak düşünürsek güzel bir kitaptı. En azından çok yüksek bir seviyeye hitap etmeyen, akademik bir dil olmayan, senin de paylaştığın gibi. insanların anlayabileceği, haberler üzerine özellikle bir düşünce yapısı geliştirebileceği ve medya okuryazarlığı dediğimiz o çok önemli olan haberleri okumada anahtar kelimeleri barındıran birkaç metodun barındığı iyi bir kitaptı. Haberler sonuçta insanı yönlendiriyor. Bu bir gerçek. Sabah uyandığımız zaman haberleri bir inceliyoruz, okuyoruz. Eğer cinayet haberi varsa, kötü bir haber varsa, efendime söyleyeyim, tahsip etmeyeceğimiz bir olay yaşanmışsa o gün moralimiz bozuluyor. İnsana yön veriyor haberler ama iyi haberleri görmek de aynı şekilde mutlu ediyor. Fakat ülkemizde özellikle iyi haberlerin çok ötelendiğini, çok ön plana çıkartılmadığını, daha çok kötü haberler üzerinden bir bombardıman yapıldığını
maalesef
görüyoruz.
Maalesef yani üçüncü sayfa haberleri gazetelerin neredeyse tamamında. Akşam haberlerini oturup izlediğinizde de karamsarlığa düşmemeniz de neredeyse mümkün değil.
Böyle
bazı haber kanalları yani akşam haberleri yapan kanallar tamamıyla karamsar haberlerden oluşan bir program hazırlıyorlar. Çok ilginç. Gerçi hakikaten yönlendiriyor haberler. Senin hatta dinle bir şeyin de var yani o anlamda. Bir kıyaslaman da var. Neredeyse dinin yerine geçiyor yani haberler, evet. Değil mi? Allah korusun.
Hegel'in bir sözü var. Ben sana ara ara söylüyorum bunu. Diyor ki modern toplumlarda dinin yerine haberler alır. Evet. Hegel söylüyor bunu. Hegel'in bunu söylemediği amacı bunu doğrulayan bir mantık olabilir. Fakat biz bunu doğrulamıyoruz tabii ki. Hı hı. Bu anlamda modern toplum olmanın ölçüsü bize göre haberlerin ön plana çıkması değildir. Fakat şöyle bir şey var. Dinin yerine geçen haber anlayışı, yani ibadetin yerine geçen haber anlayışı şu an yaşanan bir şey. Sabah nasıl ki kalkıp sabah namazımızı kılıyorsak veya öğlen namazımızı kılıyorsak öğlen vaktinde veya ikindi vaktinde ikindi namazımızı kılıyorsak, aynı şekilde belli periyotlarla, belli aralıklarla haberleri de okuyoruz. Bir ibadet gibi yani, aslında ben böyle söylemiştim. Hani öyle. Sabah akşam ibadet gibi demiştim çünkü sabah...
Şu an bir de akıllı telefonlar öyle. Sayesinde sürekli haber bildirimleri geliyor. Ve günde belki 10 farklı zaman diliminde sürekli haberleri kontrol ediyoruz. Bir de yaşadığımız ülke malum.
Bir de şimdi WhatsApp var mesela, değil mi? WhatsApp'tan sürekli haber geliyor. Evet. WhatsApp grupları var. İnanılmaz, sürekli haber geliyor. Ve
sürekli haber akışı.
Ya artık şunu
bir
da...
Bir de
artık...
mesela güzel bir video var diyelim, o... Her yerde dolaşıyor yani, evet. Size o kadar farklı yerden geliyor ki o artık bıkıyorsunuz. Hele cumaları bu çok oluyor, cuma mesajları.
Şimdi aklıma gelmişken bir şey paylaşmak istiyorum. Konu açıldı. Konudan biraz saptık ama olsun, biraz muhabbet
yok,
edelim.
Bu da yine kitaplar.
Bu da kitaplar.
Kitaptan yola çıktık
abi,
ya.
Abi kainat kitabı ya. Yes. Her şeyi konuşabiliriz. Şimdi WhatsApp üzerinden öyle konu açılmıştı ya az önce. WhatsApp'ta şöyle bir şey var biliyorsun. Toplu mesaj gönderebiliyorsun. Mesela bir haberi WhatsApp listesindeki herkese gönderebiliyorsun. Evet. WhatsApp grubuna bir tane haber geliyor Yusuf abi. Bu haber sonra bana farklı yerlerden 5-6 defa daha geliyor. Çünkü o gruptaki arkadaşlar bunu listelerine gönderiyorlar ama listelerinde ben de varım. Aynı haberi 5-6 defa görüyorum.
Senin gönderdiğin sana geliyor. Tekrar.
Benim gönderdiğim bana da geliyor. Bu da çok oluyor. Evet. Şimdi otomatikman insanın aklına şu geliyor. Bunu insanlar çok anlamıyorlar ama bir kızma gibi değil bu. Ya adama baksana. Bana hani gönderdim haberi bir daha gönderiyor gibi düşünmüyorum ben. Ben diyorum ki meselenin ehemmiyeti kaçıyor. Meselenin ön plana çıkan tarafı kaçıyor. Halep'le alakalı fotoğraf 10 evet. defa telefonuma geldiği zaman
lightlaşıyor değil mi biraz?
Duyarsızlaşıyorsun. Haberlerin böyle bir etkisi var. Bunu ama böyle çok bilimsel bir metotla, çok aman aman bir şekilde açıklamakla çözemeyiz. Bu çok basit bir şey. Kardeşim, bir şeyin kıymetli olmasını istiyorsak bunu çok fazla şişirmememiz lazım. En başında programımızın bahsetmiştik. Hani tabii olmakla alakalı konuştuk, organik olmakla alakalı konuştuk. Biz Müslümanlar olarak en başta sadelikten, samimiyetten taraf olmalıyız.
Evet.
Ya böyle abuk yani çok şey kelimeler kullanmak istemiyorum ama gerçekten yani dikkatli davranmamız lazım bu konuda. Çünkü haberlerin üzerinden özellikle sürekli paylaşımlar yapmak, bombardımanı tabi tutmak evet. insanları da rahatsız ediyor. Ben öğle namazı kılacağım, namaz arasındayım, tak telefondan bildirim. Ekranda da açık ya.
Bakmasanız da olmuyor. Merak Belki ediyorsun. Çok önemli bir şeyi kaçırmış gibi hissediyorsunuz. Evet. Ben de mesela o his çok oluyor Salih. Yani sürekli önemli şeyleri acaba kaçırıyor muyum diye bakmaya ihtiyacı hissediyorum. O WhatsApp gruplarına gelen o bütün mesajları teker teker okuyorum. Halbuki çoğu gereksiz oluyor. Bazen çok acayip polemiklere giriliyor. Bir de şöyle bir işin tuhaf tarafı var. Mesela geçenlerde bir hadis-i şerif gibi bir metin dolaşıyordu. Hadis değil aslında o. Yani böyle aslında doğru olmayan fake denilen şeyler, haberler veya bilgiler bir WhatsApp grubundan birine geliyor. Hele bunu bir fotoğrafla böyle ufak bir tasarımla süsleyince daha bir böyle hakikatmiş gibi gözüküyor. Ve hemen yayılıyor bu. Mesela çok hızlı yayılıyor. Böyle de bir tehlikesi var. Yani internette okuduğunuz o bilgiler, haberler, telefonumuza gelen o bütün o bildirimler hangisi doğru hangisi yanlış? Bunu nasıl sorgulayacağız? Hangi eleme süzgecinden geçti bunlar?
Evet. Maalesef herhangi bir eleme süzgeci yok. Vicdan devreye giriyor.
Evet.
Vicdanın bu anlamda yetişmesi için de Allah'a yakınlık tabii ki önemli. Fakat dünya gözünü de unutmamak lazım. Bu da belki de işte haberler üzerine bir medya okuryazarlığı evet. eğitim almakla mümkün olabilir. Haberler kitabı biraz buna sevk edici bir kitaptı.
Kesinlikle. Haberleri anlamadım. Senin yazını dileyenler internet sitemize girip oradan okuyabilirler.
Öyle mi?
Hem derginin PDF'inden o sayfaya gidip okuyabilirler. Hı-hı. Hem de normal bir yazı olarak da zaten yüklendi. Bu yazıyı ben gerçekten çok o zaman da söylemiştim, beğendim. Bir de senin Büyüyen Ay yayınlarını tanıttığın bir yazı vardı. Bir Dua Gibi başlıklı bir Yeni Ay yayınları. Biz ayrıca bunu bir ayın yayın evi olarak da seçmiştik. Belki bir gün burada Mustafa Kirenci abiyi de ağırlarız. Onunla da konuşuruz. İnşallah. Çok sohbeti tatlı bir abimiz.
Büyüyenay yayınlarının sahibi.
Evet. Yaklaşık 4 yıldır Büyüyenay yayınlarını tek başına idare eden bir aslında lise öğretmeni Mustafa Kirenci abi. Felsefe öğretmeni. Lisede felsefe okuyor. Şey öğretmeni. 4 yıldır yaklaşık 160 ayrı kitap yayınlıyor. Bunların çoğu tercüme eserler. Yani Arapçadan, Osmanlıcadan tercüme eserler. Bu kitapların hepsinin koordinasyonunu, yayın öncesi hazırlıklarını, editörlüğünü, baskı sürecini, dağıtım sürecini hepsini tek başına üstleniyor. Ve geçen senle de ziyaretine gittiğimizde artık çok zorlanıyorum. Ayda 4 kitaba düşürdüm demişti. Yani evet. biz bile ona şaşırdık. Ayda 4 kitabı biz okuyamıyoruz. Bu işin içinde olan insanlar olarak zor okuyoruz. O ayda 4 kitabı yayınlıyor. Yani defalarca okuyor demektir bu. Başka kitapları okuyor demektir. Maşallah var gerçekten.
Evet.
Yani bu kişisel gelişim dergilerinde başarı hikayeleri olur ya. Yani onlardan çok daha gerçek olan bir başarı hikayesi bu. Bilinmeyen bir başarı öyküsü.
Bir sevda
öyküsü. O anlamda
öyküsü.
O yazın da güzel. Onu da öneririz.
Eyvallah. Teşekkür ederiz Yusuf abi. Bize bu fırsatı tanıdığın için sana da teşekkür ederiz. Okul Dergi bizim için de mektep oldu. İnşallah devam edecek çalışmalarımız. Yazmaya, okumaya İnşallah. Devam etmek istiyoruz. Bizim Genç Dergisi'nde ürettiğimiz bir slogan vardı. Konuşan yazan bir gençlik diye. Hı-hı. Hem konuşan hem yazan bir gençlik hayali. İnşallah Rabbim nasip eder. Buna vakıf olmayı, bu İnşallah. Yolda olmayı diyelim. Peki Okur Dergi'den bayağı bahsettik. En azından içinde neler olduğundan bahsettik. Belki yetmez ama derginin muhtevasına dair konuştuk birazcık.
Pek çok şeydi aslında içerikle dair konuşmamış da olduk. Hı hı. Sürpriz olarak kalsın onlar.
Hı hı.
İnşallah dergiyi okuyanlar onlarla da karşılaşırlar.
Eyvallah. Ocak çalışmasının, ilk sayı çalışmasının hareketleri başladı mı şu an?
Tabii başladı. Yazılar yavaş yavaş geliyor. Bir kapak dosyasına dair birkaç alternatif de var aklımızda. Onların hazırlıkları içerisindeyiz. Biz tabii ocağın ortası gibi çıkacağımız için şu an biraz daha nasıl diyelim ağır ağır bir hazırlık süreci var. Ayın 20'sine doğru biraz daha hareketlenir bu hazırlık aşaması. Ondan sonra devamı gelecek zaten.
Hı hı. Peki şöyle bir şey sorayım sana Yusuf abi. Bir kitap dergisinin editörü olarak kendini nasıl görüyorsun? Kendini doldurman gerektiğini, yetiştirmen gerektiğini görüyor musun? Yani yeterli görüyor musun kendini ya da farklı bir şekilde soralım.
Evet, zor bir soru. Elbette kendimi yeterli görmüyorum.
Bak sen zor bir soru dedin çünkü zor bir görev.
Evet. kendimi elbette yeterli görmüyorum. Ama şöyle benim bir avantajım var. Bir kere yaklaşık 2011'den bu yana yaklaşık 5 yıldır Genç Dergi'de bir tecrübem var. Yani yazı işlerinde bilfiil Sakarya'da da olsam çalışıyorum. Genç Dergi'nin dosya çalışmalarına, röportajlarına pek çok şeye katkıda bulunuyorum. Lisede ufak bir dergi maceramız olmuştu. 12 sayı çıkarttık. Nefa isimli bir dergiydi.
Hmm.
Onu tabii şöyle bir parantez açıp gireyim oraya. Bir arkadaşımızla beraber öyle bir maceraya atıldık. Mesela birkaç tane de böyle ünlü yazardan yazı rica ediyorduk. Onlar da her ay gönderiyorlardı sağ olsunlar. Tasarımını kendimiz yapıyorduk. Dijitalden gidip bastırıyorduk. Mesela 150-200 tane bastırıyorduk. Kitap evlerine bırakıyorduk. Kitap alanlara ücretsiz olarak bunu hediye edin diyorduk. Böyle satma, ticaret, para kazanalım o tip şeyler zaten yoktu. Çoğu sefer de kendi cebimizden veriyorduk veya sponsor buluyorduk. O macera bize çok şey öğretti lisedeyken. Üniversitedeyken de yine Üniversiteler Arası Sosyoloji Dergisi'ni çıkarttık 2 sayı. Daha sonra benim üniversite bittikten sonra Sakarya'da Serdivan Fikir Sanat Akademisi var. Orada çalıştım. Orada da bir yine şehir kültürü gazetesi hazırladık. Bunların hepsinin tecrübesinin çok büyük katkısı oldu bana Okur'dan önce. Okur'u hazırlarken o anlamda yani yüzme bilmeyen bir kişinin okyanusun için atlamış gibi bir hisse kapılmadım. Biraz antrenmanımız vardı. Ama hiçbir zaman bunlar yeterli değil. Editörlük, dergi çıkartmak bunların her birini ben bir deli işi olarak tanımlıyorum. Yani normal insanların çok talip olabileceği şeyler değil. Hakikaten çok meşakkatli, zor. Onlarca farklı insanla uğraşıyorsunuz. Size yazılar geliyor. Yani işimiz de zaten sadece yazılardan ibaret değil. Sadece yazılar olsa belki bir nebze daha kolay olacak. Yazıların her birini didik didik ediyorsunuz, cümleleri toparlıyorsunuz, saatlerce bir yazı üzerine çalışıyorsunuz. Yani dergide sizin 5 dakika okuduğunuz bir yazı saatlerce, günlerce üzerinde çalışılıyor farklı kişiler tarafından. Hani bir filmi biz 1,5 saat izleriz de aslında bir yılda vesaire hazırlanmışlar ya o film. Biraz bunun gibi yani dergilerde. Kimle röportaj yapacağınızı, hangi dosyayı inceleyeceğinizi, başlığa neyi çekeceğinizi, spota neyi çekeceğinizi, bunlar hakikaten meşakkatli işler ve bu sırada da yazarlarla sağlıklı ilişki kurmanız lazım. Yani yazarlarla onları ikna etmeniz, kırmamanız lazım. Çünkü yazı size geliyor, olduğu gibi yayınlayamıyorsunuz onu. Başlığını değiştirmeniz gerekiyor. Bir cümlesini değiştirmeniz gerekiyor. Bir paragrafta birkaç kelime sürekli tekrarlanmış mesela. Bunları toparlamanız gerekiyor. Yazar da bir taraftan kırılıyor. Çünkü onun yazdığı olmuyor. Sizin düzelttiğiniz oluyor bir anlamda. Bunların her biri meşakkatli. Tasarımcıyla iyi geçinmeniz lazım. Baskı sürecini takip etmeniz lazım. Eğer sorumluluk sizin üzerinizdeyse reklamları, başka sponsor destekleri, bunları düşünmeniz, kovalamanız lazım. O anlamda zor ve meşakkatli bir iş. Ama bir tarafıyla da bizim için bir aşk bu. Yani senin için de herhalde öyle. Bu işlerle uğraşan herkes için, yayıncılık alanında uğraşan herkes için zannediyorum öyledir. Bu bir aşk meselesi. Bize bir abimiz bu Okur'u TÜYAP'ta ilk görücüye çıkardığımız zaman bir şey söylemişti. Yani sizin gönlünüz buraya akmış belli demişti. Evet. Sizin gönlünüz akmış buraya. Hakikaten öyle, bizim gönlümüz aktı. Yani inşallah bu aşkımızı nitelikli işlere aktarırız ve böyle de devam eder.
İnşallah. Okur dergisi.
Bizim evet. Bir yayın evi faaliyetimiz de olacak önümüzdeki süreçte. Tam zaman vermek mümkün değil ama bunun da hazırlıklar içerisindeyiz. Yani sadece dergiyle kalmayacağız. Bir yayın evi kuracağız. Belki Türkiye'deki dağıtım sorununa da el atabilecek, belki bir dağıtım işine de bu anlamda yaklaşmış olacağız. Bakalım Mevla ne gösterecek.
Eyvallah. İnşallah muvaffak olacağız.
İnşallah.
Umudumuz, ümidimiz bu yönde. Okur dergisi hayırlı olsun diyelim.
İnşallah.
Programımızın da böyle sonuna doğru geliyoruz. Okur dergisi, aylık kitap dergisi sloganıyla Kasım ayında tanıtım sayısını çıkardı. Anadolu'nun mayası kitaplar dedi. Tanıtım sayısında Ocak 2017 itibariyle, önümüzdeki ay itibariyle de inşallah ilk sayısını çıkaracak. Kitap severlere, kitaplara dair bir dünyası olanlara, kitaplarla veya kitap yaşayanlara
veya kitap okuyamıyorum diye yakınanlara.
Bu da çok önemli. Çünkü hem kitap severlere çıkıyor hem de kitap okuyamayanlara çıkıyor.
Evet. Böyle de çok kişi var. Sizin de vardır mutlaka tanıdığınız.
Çok çok çok fazla.
Yani kitap okumayı çok istiyor ama okuyamıyor bir türlü. Ona da diyoruz ki bak işte al, yani bunu oku. Bu sana bir başlangıç olur. Seni kitaplara götürür.
Evet. Kitapları götüren bir dergi.
Evet.
Okur.
Evet.
Okur kitaplara
kitaba çağıran,
götürür.
Kitaba götüren.
Biraz slogan üretelim mi Okur'a ya? Ne dersin Yusuf abi?
Hemen şu an mı?
Şu an üretelim.
Hemen üretelim.
Çünkü bayağı fikir gelmeye başladı bana. Evet, Okur dergimiz hayırlı olsun. Yazılarınızı bekliyoruz. Düşüncelerinizi, taleplerinizi bekliyoruz. Maalesef tanıtım sayısını ücretsiz artık gönderemiyoruz. Çünkü çok gönderdik.
Pek çok noktaya gönderdik şu ana kadar.
Elimizde daha kalmadı.
Elimizde de pek dergi kalmadı. Biraz arşive de almak istiyoruz. Ama yine yerimizi buyurup gelirseniz Üsküdar'da sizi kırmayız. Ama açıkçası başka yerlerden talepleri şu an çok karşılayabilecek durumda değiliz. Zaten siteye de yükledik. Web sitemizde de var.
Oradan
da bakabilirsiniz. Diğer sayılar için de abone olmanızı bekleriz.
Okur'un şimdi şöyle bir özelliği olacak. İnşallah böyle bir 10-15 yıl sonra efsane bir dergi olduğu zaman diyecekler ki ya bunun bir tanıtım sayısı varmış. Acaba nerede? O sırada bir bakacaklar internette açık artırmada satılıyor.
Okuyucularımızı takdir ederim.
Eyvallah. Evet, Okur dergisine yazı göndermek için okur@okurdergisi.com adresine bir mail atabilirsiniz. En azından ben böyle bir yazı yazdım. Bir kitap tahlilim var, kitap tanıtım yazım var. Bunun hakkında fikirlerinizi bekliyorum. Yayınlarsanız da memnun olurum diyerek yazılarınızı gönderebilirsiniz. Okur dergisi içe kapanık, içe dönük bir dergi değil. Kapalı devre takılmıyor. Ben entel bir dergiyim, entelektüel bir anlayışım
asla,
var. Bir
asla.
Kültürel iktidara sahibim demiyor. Kültürel iktidarın bizzat halkın, insanın kalbinde olduğuna inanıyor. Biz çünkü buna inanıyoruz en başta. Ve böyle bir ayrım yapmıyoruz. Böyle bir ayrım yapanlara da aslında bir cevabız biz Okur olarak. Çünkü yıllarca belli çevrelerin elinde olan o iktidar anlayışı, kültürel iktidar anlayışı şimdi belli başka bir çevrede artık biz varız, sizin elinizde değil diyerek hareket ediyor. Oysa biz bunun arasında diyoruz ki ikinizde de aslında kültürel iktidar diye bir şey yok. Kültürel iktidar bizzat insanın kalbinde olan bir şey. Çünkü Anadolu'nun mayası kitaplar diyorsun. Bu ne demek? Çok iddialı bir şey aslında bu. Yani Anadolu'daki bir insan kültürel iktidarı nereden bilsin?
Hem Erzurum'un hem iddialı hem de çok böyle yüksek perdeden entelektüellik de iddia etmiyor.
Eyvallah. Mesela Erzurum'un, şimdi programın sonundayız ama şunu söyleyeyim. Erzurum'un Horasan ilçesinde, Horasan'ın bir köyünde bir adam. Bu adama sen gittiğin zaman hayvancılık değişimini sağlayan tam bir Anadolu insanı. Çok fazla kitaplarla belki de alakası olamamış bu zamana kadar. İlgilenememiş yani. Çalışmış, başka işlerle meşgul olmuş. Coğrafyanın getirmiş olduğu şartların sıkıntısına maruz kalmış. O adama sen gidip de ya kültürel iktidar sizin elinizde mi diye bir şey sorabilir misin? Ya bu tip kavgaları ben artık çok suni görüyorum Yusuf abi. Evet. Ve bu yüzden Okur Dergisi inşallah güzel bir mektep olacak. Güzel bir yol olacak diye inanıyorum ve düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz sana da.
Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Eyvallah. Hem programımıza konuk oldun hem böyle bir derginin öncülüğünü yapıyorsun.
Çok teşekkür ederim. Çok
İnşallah
keyifli
İnşallah muvaffak
oldu.
Oluruz. Eyvallah. Yine bekliyoruz seni.
İnşallah.
Programa da hayırlı olsun. Perşembe akşamları saat 7'de Okudukça programı.
Evet.
Kültür dünyasına dair, kitaplara dair.
Kitaplara, dergilere, okumaya dair her şeyin olacağı bir programı umuyoruz.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı'nın bu hafta sonuna geldik. Bugün Okur Dergisi'nden bahsettik. Okur Dergisi, aylık kitap dergisi. Derginin editörü Yusuf Temizcan bizlerle birlikteydi. Yazı İşleri Müdürü. Okur'a yazı gönderebilirsiniz. Bunun için okurdergisi.com adresine bir girin, bir ziyaret edin diyelim. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip edebileceğiniz sayfaları mevcut. Buralardan takip edebilirsiniz diyelim. Ve Yusuf Temizcan'a başarılar diliyoruz. Okur dergimize başarılar diliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.